Selamünaleyküm hayırlı dinleyicilerimiz. Sizlere bundan sonra Endor'un sohbetleri adı altında çeşitli meseleler, sanat, edebiyat, ilim, kültür konularında bazı sohbetler yapmak niyetiyle huzurlarınızda olacağız bundan sonra inşallah. Programa Endor'un sohbetleri adını vermemizin sebebi hakkında birkaç şey söyledikten sonra bugünkü konumuza geçmek istiyorum. Bilindiği gibi Endor'un 2. Murat zamanında başlamış, Fatih zamanında teşkilatlanmış, daha sonra teşkilatlanmasını sürdürerek imparatorluğun son dönemlerine kadar çalışmış bizim özel bir eğitim kurumumuzdur. Yani Türk dünyasına mahsus, daha doğrusu Osmanlı'ya mahsus bir eğitim kurumudur. Bu eğitim kurumunun ortaya çıkmasında esas amil çeşitli gruplardan, milletlerden, ırklardan, meşrep ve mezheplerden insanların idaresini yapacak devlet adamları yetiştirmek olmakla birlikte şüphesiz bu insanların kültürleriyle, anlayışlarıyla, dinleriyle, dilleriyle irtibat kuracak ve onları bu şekilde sevk ve idare edecek devlet adamları yetiştirmek idi. Ve bu yüzden de daima Endor'un yetiştirmek üzere saraya aldığı gençlere bu bilgileri veriyor. Yani bu bilgilerin tamamına biz değerlerimiz adını verebiliriz. Hani bugün değerler eğitimi deniyor ya, bu sebeple biz de sohbetlerimizde değerlerimizle ilgili ve bu değerlerimizi ortaya koymuş güzel örneklerle ilgili isimlerden, eserlerden, konulardan bahsedeceğimizden dolayı sohbetimizin başlığını bu şekilde tespit ettik. Efendim, burada Endor'unda neler görülür, neler öğrenilirdi konusunda da bir iki kısa bilgi verdikten sonra bugünkü mevzumuza geçelim. Endor'unda İslam dini ve kültürü öncelikle ve özellikle öğretilirdi. Çünkü Osmanlı toplumunda hakim unsur Müslümanlar olduğu için idareci de bu hakim unsurun da aynı zamanda idarecisi olduğu için idarecilere, devlet adamı olacaklara İslam dini ve kültürünün öğretilmesi önemli. Hatta bu işin sadece Müslümanlarla ilgili yönü de yok. Diğer çeşitli milletler de, Osmanlı'yı düşünürsek Rumlar, Ermeniler, efendim Hristiyanlar, Yahudiler vesaireler, bunların da netice itibariyle örf-ü Osmaniye riayet gibi bir kaide etrafında şekillenmiş bir özellikleri vardı ki örf-ü Osmaniye'de İslam dininin ve kültürünün etkisiyle vücut bulmuş bir anlayışı, bir yaşama biçimini temsil ediyordu. Bu sebeple önce bu gençlere İslam dini ve kültürü dersleri verilir. Ardından Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri öğretilir. Ya daha doğrusu bu derslerde bu diller kültür ve edebiyatları ile birlikte öğretilirdi. Bakın, o zaman bizim kültürümüzün 3 ana dili vardı. Bugün de bu aynen vakidir. Bu 3 ana dil kültür ve edebiyatlarıyla öğretiliyor. Ondan sonra çeşitli sanatlar, bunun içinde edebiyat, musiki, efendim tesip, kuyumculuk vesaire gibi sanatlar da bugün bunlara biz hobi diyoruz. O zaman insanların Endor'una alınan bu gençlerin kabiliyetlerine göre onlara bu manada çeşitli sanatlar da öğretiliyordu. Bunun sebebi olarak da sanatın insanı yumuşatması, insanın kainata bakışını anlamlı kılması ve hadisatı doğru mütalaa etmesi ve değerlendirmesi konusunda kişiye kazandırdığı bir takım özelliklerdir. Bunlar bazen sezgi olur, bazen ilim olur, bazen zevk olur, bazen şevk olur. Yani bunlar da önemli bir şekilde öğretiliyordu. Ondan sonra da askerlikle ilgili hususlar yine öğretiliyordu ve bilhassa spora önem veriliyordu. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur kaidesinden hareketle yaptırılan sporlara bakıyoruz. Güreş, atlama, koşu, ok ve yay çekme gibi, efendime söyleyeyim, kılıç kullanma gibi bir takım eğitimler yapılırdı. Ve bunlar yetiştikten sonra yetişme durumları, hangi alanda daha başarılı iseler o başarılarına göre devlet kadrolarına yönlendirilir. Oralarda idare ettiği insanların kültürünü, dilini, dinini, zevkini, şevkini bilen kişiler olarak onlarla müşterek noktaları daha çok olan idareciler halinde başarılı bir sevk ve idarede bulunurlar idi. İşte bizim sohbetimize Endor'un sohbetleri dememizin sebebi de bu konuların hepsine yeri geldikçe, zamanı geldikçe yer vermek, bu konularda hepimizi bilgilendirmek, bildiklerimizi hatırlamak, bilmediklerimizi öğrenmek gibi unsurlar söz konusu olacaktır. Şimdi bugünkü Endor'un sohbetleri konumuzu Mehmet Akif Ersoy'a ayırdığımızı söyleyerek başlayalım. Neden Mehmet Akif Ersoy'a ayırdığımızı anlamak için de neden Mehmet Akif Ersoy? Şimdi Mehmet Akif Ersoy bizim yakın kültürümüzde Endor'undan yetişmemiş olmakla birlikte bu kültürün çeşitli yönlerini kendisi yaşadığı toplumda ve İstanbul'un göbeği sayılan, kültür bakımından da göbeği sayılan bir bölgede, yani Fatih'te bir müderris olan babasının yakın çevresinden de istifade ederek elde etmiş, kendi gayretiyle, kabiliyetiyle bunları da geliştirmiş bir örnek şahsiyet, üsve-i hasene olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği gibi 27 Aralık onun vefat yıl dönümüdür. Ve yine doğumu 20 Kasım'la 20 Aralık'taki bir tarihe rastlıyor. Hicri olarak verilen doğum tarihine baktığımız zaman. Dolayısıyla yani Hazret hem bu günlerde doğmuş ve 27 Aralık'ta da hatme enfas eyleyerek dünya hayatındaki nöbetini tamamlamış bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi Mehmet Akif'e baktığımız zaman öncelikle gördüğümüz şey onun son devrin çok yönlü şahsiyetleri arasında yer aldığıdır. Ve hatta bu şahsiyetlerin en ön sıralarında gelen bir isim olmasıdır. Yine onun özelliklerine şöyle bir baktığımızda, ki biraz sonra bunları belki tafsil edeceğiz, kendine has ve hayranlık uyandıran hususiyetler olduğunu görüyoruz. Bakın, kendine has ve hayranlık. Ve bu ona ilmini, fikrini, kültür ve edebiyat adamı oluşunu da eklemek lazım geliyor. Bu sebeple Akif kendini çok iyi yetiştirmiş bir İstanbul çocuğu olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir konuyu hatırlatmak icap ediyor. Bizim kültürümüzde bir İstanbul beyefendisi var. Bir de İstanbul çocuğu var. Birincisine Osmanlı beyefendisi de deniyor. Ben Akif'in Osmanlı beyefendisi olup olmadığı konusunda biraz mütereddit idim. Çünkü yeri geldikçe efendim bir meseleyi ortaya koymakta, hani sözüm doğru olsun, odun gibi olsun pek ölçüsü dolayısıyla bu kanaate varmıştım. Uğur Derman abiye sordum, abi sen ne dersin Akif İstanbul beyefendisi mi, İstanbul çocuğu mu? Dedi ki şekerim, bana göre İstanbul çocuğu. Neden? Çünkü İstanbul beyefendisi dediğimiz kişilerde zarafet ve kibarlık çok ileri derecede ve onlar daha farklı özelliklere sahip. Hani şair Nedim'in bir sözü var ya, haddeden geçmiş nezaket, ya lubal olmuş sana diyor. Bu İstanbul beyefendisi yahut Osmanlı beyefendisi nezaketin haddeden geçerek, daha incelerek kişinin her yönüne sirayet etmiş olmasıdır. Buna ben yine Akif'in yakın dostlarından, önce talebesi sonra dost olmuş Mahir İz hocamızı rahmetli örnek gösterebilirim. Dolayısıyla İstanbul çocuğu bir şahsiyette karşı karşıyayız. Bu ne demek? Bu, bildiğini iyi bilen, hiçbir şeyden yılmayan, giriştiği işi sonuna kadar götüren bir şahsiyete ait bir özelliktir. Buna da teşebbüs-i şahsi sahibi demek daha uygundur eski tabirle. Şimdi yakın dostu Akif'le uzun müddet beraber olmuş, onunla beraber şiirler yazmış ve Akif hakkında da mutlaka okunması gereken koca bir kitap kaleme almış Mithat Cemal, şair Mithat Cemal, ki o da bir sohbetimize konu olur inşallah ileride. Şöyle diyor: bir dağ silsilesini gezer gibi her seferinde bir başka zirvesini gördüğüm bir adamdır Akif diyor. Lütfen dikkat ediniz. Bir dağ silsilesini gezer gibi her seferinde bir başka zirvesini gördüğüm adam. Şimdi bu niteleme nasıl bir insanla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bütün ömrünce yaptığı her işi en iyi şekilde yapan ve onun daima zirvesinde bulunmayı hedefleyen bir insan. Onun bir başka özelliğini de yine Mithat Cemal bir yazısında şöyle diyor: bizim yakın geçmişimizde insanın Kur'an'ın şahsiyetini oluşturduğu iki tane önemli isim vardır. Bunlardan birisi Ahmet Cevdet Paşa'dır, birisi Mehmet Akif'tir. Ama arada bir fark vardır diyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın Kur'an nesrini, ilmini ve fikrini inşa etmiştir diyor. Akif'in ise şiirini ve şahsiyetini inşa etmiştir diyor. Arada böyle bir fark var. Nitekim damadı Ömer Rıza Doğrul da bu konuda diyor ki, Akif'in Kur'an ilk şiiridir ve bu ilk şiirinden hareketle efendim yazdığı, ortaya koyduğu eserlere bakacak olursak, bu eserler de onun Kur'an'ı nasıl anladığını ve nasıl yaşadığını gösterir diyor. Bu sebeple yani Mithat Cemal'in bu Kur'an ile Akif arasında kurduğu özellik çok dikkat çekicidir. Bu bana la teşbih diyelim ama belki caiz bile değildir. Hazreti Ayşe validemize Efendimizin ahlakını soranlara onun hulukuhu hulukul Kur'an demesini, yani onun ahlakı Kur'an'ın bizatihi kendisidir demesini hatırlatıyor. Dolayısıyla Mehmet Akif Kur'an'ın sanatını, ilmini, şahsiyetini, seciyesini inşa ettirdiği bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir üsve-i hasene olması da bu bakımından önemli. Nitekim hayatında yazdığı ve yayınladığı demek belki daha doğru ilk şiir Kur'an'a Hitap adını taşıyor. Sadece bu şiiri okumak, bir programı anlatmak, açıklamak dolduracağı için ben bu bilgiyi veriyorum. Safahat'ın son baskılarında bu Kur'an'a Hitap şiiri var. aziz dinleyicilerimiz bu şiiri oradan okuyabilirler. Belki ileride biz ondan bazı bölümler okuyarak bunu delillendirebiliriz. Ve yine Ömer Rıza devam ediyor. Bu Kur'an'a Hitap adlı şiiri onun genç ruhundan semaya yükselen, sonra bütün ömrünce onun ruhuna sağanak sağanak feyiz yağdıran bir rahmetti, diyor. Gençliğinde ve olgunluğunda ona daima Kur'an rehber oldu ve onun için gençliğini temiz yaşadı. Bakın bu da çok önemli. Ve olgunluk çağında da bir ahlak timsali oldu. İki şey insanı, diyor, fahşadan, yani yanlışlardan alıkoyar. Bunlardan birisi dindir, diyor. Ve gençliğinde insan dindar olursa gençlik sahikiyle yapacağı pek çok hatadan da kurtulur, diyor. Şimdi dolayısıyla Akif böyle Kur'an ile yola çıkmış. Hayatı boyunca Kur'an ile efendim kendi hayatını tanzim etmiş ve hayatının sonunda da, son 10 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin kendisine tevdi ettiği Kur'an meali vazifesiyle gece gündüz Kur'an-ı Kerim'le uğraşmış. Onu Türkçe'ye en güzel şekilde tercüme etmek, en doğru şekilde tercüme etmek, murad-ı ilahiye en uygun şekilde tercüme etmek için senelerini geçirmiş. Mısır'da kaldığı 10 sene boyunca bu işle meşgul olmuş. Onun için Ömer Rıza diyor ki ona daima mücadele ve mücahede ruhunu aşılayan bir kaynaktır Kur'an ve baştan başa ezberindeydi. Onu gece gündüz okurdu, diyor. Şimdi bakın, Akif'in bir özelliği de Kur'an-ı Kerim'in hafızı olmasıdır. Neden Akif hafız oldu? Bir, babası küçüklüğünde onun hafızasının kuvvetini görünce onu yetiştirmek üzere kendisine hafızlık yapmasını telkin etti ve Fatih Camii imamı Arap Hoca adıyla maruf olan bir hoca efendiden Kur'an'ı ezberlemeye başladı. Fakat babasının vefatı, araya başka sıkıntıların girmesi sebebiyle tamamlayamadığı bu işi, hiçbir işi de eksik bırakmak mizacına uymadığından sonra tamamlamaya kalktı ve tamamladı. Hatta o kadar ki demir hafız oldu. Hocasına yaptığı, gönderdiği bir mektupta diyor ki, "Hocam ben bir demir hafız oldum. Artık teravihi hatimle kıldırıyorum. Yalnız bana arkamda sağlam olarak bir teravih boyunca bir cüzü dinleyecek sağlam bir cemaat gönderiver," diye latife ediyor. Şimdi Mithat Cemal diyor ki Akif'in Kur'an-ı Kerim'i sonraki 20 yaşlarında artık tamamlamıştır, 20'li yaşlarında ezberlemesinin sebeplerinden bir tanesi, bakıyor ki bütün şevahit, yani Arapça kelimelerin ve Arapça gramerinin bütün örnekleri Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberlersem bütün Arapçayı da elde etmiş olurum. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye, yeniden ezberlemeye kalkıyor. Bunlar Akif'in ne kadar azimli, ne kadar gayretli ve Kur'an'la ilgisinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bu konuda bir son söz söyleyerek bir küçük ara verelim isterseniz. Süleyman Nazif, Akif'in Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmekle vazifelendirildiğini duyduğunda Büyük Millet Meclisi tarafından bir yazısında şöyle diyor. Böyle bir emri muazzam için, yani böyle bir muazzam iş için ilim ister, aşk ister, iman ister. Mehmet Akif'te ise bunların hepsi cuşu huruş halinde mevcuttu. Yani Mehmet Akif ilmiyle, imanıyla, aşkıyla ve bunlardan meydana gelen coşkunluğuyla bu mukaddes metni dilimize tercüme etme konusunda dört dörtlük hazır bir insandı, bugünkü tabirimizle söyleyecek olursak, o zaman böyle bir insan ve Kur'an-ı Kerim'le hayata başlayan, hayatını Kur'an-ı Kerim'le tamamlayan ve hafız-ı Kur'an olan bir insan. Akif'in bu konuda şunu da ilave edebiliriz ki, kıraati çok güzel imiş ve kendisi zaman zaman İstanbul'da hocasının da mukabele okuduğu yerlerde mukabele okuyarak Ramazanlarda kendisini dinletmiş ve bu Kur'an tilavet ve kıraatında da ciddi bir merhale kazandığı ortaya çıkmış oluyor. Buna şunu da ekleyerek sözümüzü tamamlayalım. Kur'an-ı Kerim'i böyle okuyan, böyle bilen Akif'in Kur'an-ı Kerim'i anlaması nasıldı? O hususta da hem Akif'in bir sözü var, hem de onu tanıyanların değerlendirmeleri var. Özetle o, Akif diyor ki, İstanbul'da diyor, biz meşrutiyetten sonra bir Arapça metin okuyalım diye düşündük arkadaşlarla. Bu metni okumak için neyi seçelim dediğimiz zaman, İmam Kamil'in Müberret yahut Müberrit de olarak telaffuz edilir isimli kitabını okuyalım diye karar verildi. Bu kitabı okumaya başladık. Başlarken arkadaşlar tok bir metni seçmişler diyor. Yani zor bir metin. Ben arkadaşlardan biraz gerideydim. Çalışarak onlara yetişmeye gayret ettim. Öbür taraftan arkadaşlar olan Ahmet Naim Efendi gibi, devrin bu işleri iyi bilen Aksekili Hamdi Efendi gibi isimleri de diyorlar ki, Akif başlarken bizden birazcık geride gibiydi ama sonunda hepimizi geçti diyorlar. Demek ki böyle bir isimle, böyle bir kendini yetiştirmiş insanla karşı karşıyayız. Şimdi böyle bir örneğin, böyle kuvvetli bir şahsiyetin, böyle büyük bir şairin diğer özelliklerine de kısaca göz atarsak, neden bu sohbetimize Akif gibi bir insanı seçtiğimiz daha iyi anlaşılabilir. Bir kere özelliklerine baktığımızda, şair bir Akif. Öyle bir şair ki onun şiiri lahuti bir şiir, İslami bir şiir. Bu sebeple de kendisine İslam şairi Akif unvanı verilmiş bir sanatkarla karşı karşıya kalıyoruz. Cenab-ı Şahabettin onun bu özelliğini anlatmak isterken şöyle diyor. Bakın size metinden aynen okumak istiyorum. Memleketimizin yegane dasitani şairidir. Yani destan gibi şiirler, destanlaşmış şiirler, destan özelliği taşıyan şiirler yazmış tek şairidir diyor. Sesindeki haşmet ve saltanatla zamanı ve nisyanı ilelebet sarsacağında şüphe etmediğim bir şairdir diyor. Bu çok önemli bir değerlendirme. Sesindeki haşmet ve saltanatla, yani şiirinin bize aktardığı o ruhumuza, kalbimize, gönlümüze işleyen şiirlerinin bize aktardıklarıyla zamanı aşacak ve nisyanı, unutulmayı ilelebet sarsacak. Yani unutulmayacak. Şüphe etmediğim bir şairdi diyor. Şimdi Akif'in kendisine bakarsak, sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir diyor. O tevazuunun alameti. Bir de devrin en önemli edebiyatçılarından Cenab-ı Şahabettin de onun hakkında zamanı ve nisyanı aşacak değerlendirmesinde bulunuyor. Ki Safahat'ın bugüne kadar yaptığı baskıları hesap edersek milyonlarca kişiye ulaşmış ve bizim klasik Muhammediye, Mevlid vesaire gibi kitaplarımızın dışında efendim çok baskı yapmış, zamanı ve nisyanı aşmış ve hala okuduğumuzda bize bugün çeşitli sıkıntılar karşısında yol gösteren fikirlerle dolu bir kitap olduğunu görüyoruz. Onun kalbi fani hislerden çok uzak, ve çok yüksek iki aşk ile yanardı. Bakın bu sanatın arkasındaki kaynağı, menbaı, bu sanatı besleyen ana unsurları işaret ediyor Cenab-ı Şahabettin böylece. Diyor ki, onun fani hislerden çok uzak, buna diğer bir şair, şair-i ilahi diyor Akif için. Aynı şeyi iki şair de birden tekrarlamış oluyor. Çok yüksek iki aşk yanardı. Din aşkı, vatan aşkı. Bakın Akif'in şahsiyetini din aşkı ve vatan aşkı oluşturuyor. Yahut şiirini, fikrini, varlığını, edebiyatını, sanatını bu iki unsur besliyor. Ve bunların beslemesi de aşk halinde. Olmazsa olmaz. Hatta buraya kara sevda şeklinde bir aşk da diyebiliriz. Edebiyat tarihi büyük Akif'ten daha büyük Türk ve İslam şairi tanımaz diye sözlerini tamamlıyor. Şimdi bu böyle midir? Evet, Akif'in vefatının üzerinden yarım asırdan fazla bir zaman geçti. Hatta bu sene 80 küsürüncü yılıdır. Dolayısıyla hala Akif bizim gönüllerimizde yaşıyorsa, hala onun İstiklal Marşı'nı biz ve başkaları aynı zevk ve şevkle söylüyorsa, bu şiirler bizim ruhumuzu aynı şekilde etkiliyorsa, bu cümleler çok değerlidir. Devam edelim Akif'in özelliklerine. Akif alim ve mütefekkirdir. Akif'in şairliği bugün onun ilmini ve tefekkür adamı oluşunu biraz gölgelemiş gibi görünmektedir. Her ne kadar ilmi muhitlerde bu teslim ediliyorsa da halkımız nezdinde bu konu fazlaca bilinmiyor. Bakın onun alimliğinin ve mütefekkirliğinin önemli özelliğinin daha Osmanlı Devleti'nin son devrinde anlaşıldığını da şuradan anlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında, yani mütarekede, İslamiyet'i doğru olarak halka öğretmek ve halkın zihnindeki, hayatındaki yanlış bilgileri ortadan kaldırmak ve bilhassa da İslam ahlakını korumak ve yerleştirmek için Şeyhülislamlık müessesesine bağlı bir irşat heyeti olarak Darül Hikmetül İslamiye diye bir kurum kuruluyor. Buna devrin en büyük ilim adamları alınıyor. Bunlar arasında üye ve başkatip olarak Akif de yer alıyor. Şimdi Akif'in devrin bu ünlü ilim adamları arasında yer alması da onun ilim adamlığına bir örnek olarak gayet rahatlıkla zikredilebilir. Burada Ceride-i İlmiye diye bir dergi çıkarılmaya başlanıyor. İlmi bir mecmua, adı Ceride-i İlmiye. İlk sayısı 1914 Mayıs'ında yayınlanmış olan bu mecmua 44 sayı intişar ediyor. Akif buraya bundan sonra üye olduğundan 45-58. sayılarını da Akif neşrediyor. Bakın burada da onun başkatip olarak bir başka özelliğine dikkat çekmek mümkündür. Gazeteci Akif yahut yayıncı Akif. Bugün gazeteci lafı işi biraz bana küçültüyor gibi geliyor ama Akif sıradan bir gazeteci değil. Böyle ilmi bir mecmuayı sek ve idare edecek ve yayınlayacak kadar yayıncılıktan, basından, hayattan behresi olan bir önemli insan olarak geçiyor. Ve Akif Anadolu'ya geçip de Kuvayi Milliye'ye katıldığı anlaşıldıktan sonra 1920'de Darül Hikme'den azlediliyor. Dolayısıyla Akif'in ilmi hüviyetine bu Darül Hikme azalığı yeter de artar bile ama bu konuda da yapılmış yeterli araştırma olmadığını söylememiz icap ediyor. Akif'in bir başka ilim adamlığı tarafını Vaiz Akif, Nasih Akif, nasihatçı, Hoca Akif başlıkları altında ele almak mümkündür. Şimdi bu konularda Akif'in yaptıkları çok önemlidir. Hatta bilinenden daha önemlidir diyebiliriz. Halkı uyarmak için İstanbul'un Selahattin camilerinde vaaz kürsüsüne çıktığını biliyoruz. Beyazıt Camii'nde, Süleymaniye Camii'nde ve Fatih Camii'nde. Nitekim onun Süleymaniye kürsüsünde adıyla Safahat'ın ikinci cildini oluşturan kitabı Süleymaniye'de yaptığı vaazların manzum metinleridir. Fatih kürsüsünde adını taşıyan kitabı ise onun burada, yani Fatih Camii'nde yaptığı vaazlarından oluşmuş manzum metinlerdir. Bunun dışında kendisinin Anadolu'da, daha bu Meşihat-ı İslamiye'ye bağlı olarak çalıştığı zamanlarda Anadolu'da yapılan işgal hareketleri üzerine Balıkesir'e gittiğini ve orada efendim bu sıfatla Milli Müdafaa Cemiyeti'nin irşat heyeti üyesi olarak da konuştuğunu, vaaz ettiğini biliyoruz. Bu sebeple Akif'in Balıkesir Zanospaşa Camii'ndeki Cuma namazından sonra yaptığı vaaz çok önemlidir ve Sebilül Reşat'ta neşredilmiştir. Onun haricinde Ankara'ya gittikten sonra Kastamonu'da Nasrullah Camii'nde yaptığı vaaz bir bu konuda tarihi bir metin olma özelliğine sahip bir vaazdır. Ve mecliste bulunduğu yıllarda, birinci mecliste milletvekiliyken, bu sefer Anadolu'yu dolaşmış ve askerlerle de görüşerek çeşitli sohbetler, vaazlar yapmış ve bunlarla milleti de askerleri de milli mücadeleye yönlendirmiştir. Hatta Ömer Rıza Doğrul diyor ki Anadolu'da bu milli mücadelenin bir İttihatçı hareketi olduğunu zannederek karşı çıkanlar da Akif'in bu vaazları sebebiyle milli mücadeleye destek vermişlerdir. Dolayısıyla onun bu özelliği de ilminin ve ilmini halka arz etmek konusundaki kararlılığının ve neticede başarısının bir örneği olmaktadır. Şimdi Akif'in bu gazeteci, yayıncı yanından demin bahsederken bir şeyi atladığımızı söyleyebiliriz. Aslında onu ayrıca ele almak daha uygun. Bu Sırat-ı Müstakim ve Sebilür Reşat dergisini Eşref Edip Bey'le birlikte çıkarması ve 1908'den 1925 yılına kadar yayınlaması olmuştur. Bu öyle bir yayındır ki bunun planlamasını, baş yazılarını, içinde çeşitli başka yazıları ve burada millete örnek olacak ulemanın, sulahanın, udebanın yazılarına yer veren bir yayıncı olarak görüyoruz. Ve bu yayın o devirde her kesimden insana ulaşmış ve Balkanlardan olsa Orta Asya içlerine, Yemen'e, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Rusya'nın kuzey bölgelerine, hatta Avrupa, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika'ya kadar ulaşabilmiş ve oralarda okunmuş bir gazete, daha doğrusu mecmua diyelim. Dolayısıyla bu mecmua hem son devirdeki Batı medeniyeti karşısında içine düştüğümüz sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik zihinleri İslam'a yaklaştırmak, İslam'ı daha iyi anlatmak konusundaki yayınlarıyla etkili olmuş. Hem de milli mücadele devresinde Ankara'da yayınlandığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin desteklediği iki yayın organından birisi olma özelliğine sahip olmuştur ve milli mücadelenin kazanılmasında da önemli bir etkiye, mühim bir hizmete sahip olmuştur. Şimdi bakın bu tarafıyla Akif daha sonra milli mücadelenin manevi liderlerinden biri ve belki, ya belki demeyelim, doğrusu odur, birincisi olma özelliğine de sahip olmuştur. Yani bu yayıncılık, bu vaazları ve bu iletişim alanında bugünkü tabirle kurduğu bu farklılık sebebiyle çok başarılı olmuştur. Efendim, bunun yanında Akif'in bir başka özelliğine bakıyoruz. Muallim ve müderris Akif. Akif'in bu muallim ve müderrisliği çok önemlidir. Bilindiği gibi Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü vardır. İnsanlar ya muallimdirler ya talebedirler. Diğerleri hiçbir işe yaramaz buyurmuştur. Akif de işte bu muallimlikten hiç vazgeçmemiştir. En zor şartlar altında bile. Nitekim Mahir Hoca diyor ki, Ankara'ya geldikten sonra meclise gitmeden önce sabah namazından sonra bizim eve uğrar ve ben kendisinden Bostan, Gülistan ve biraz da Fransızca okurdum diyor. Yani muallimliğini hiç bırakmamış. İstanbul Darülfünun'unda muallimlik yapmış. Darül Hilafe Medresesi'nde Osmanlı Edebiyatı Müderrisliğinde bulunmuş. İttihat ve Terakki'nin Şehzadebaşı Kulübü'nde Muallakat ve Lamiyetül Arap gibi Arap Edebiyatı'nın temel eserlerini okutup Arap Edebiyatı ve Tercüme Usulleri konulu dersler vermiştir. Darül Edep adlı bir konuda okulda Fahri hocalık yapmış. Darül Hilafetil Aliye Medresesi'nde Türkçe Edebiyat muallimliğinde bulunmuş. Ve en son Mısır'da da Kahire Üniversitesi'nde Türkçe hocalığı yaparak kaldığı yıllarda ömrünü okuyarak ve okutarak geçirmiştir. Rahmetli Mahir Hocam derdi ki, Akif ya okur ya okutur ya fıkra anlatır yahut dinlerdi. Yani boş vakit geçirmezdi. Bu fıkra dediğimiz şey de bizim sadece gülmek için anlatılanlar değil, içinde hikmetleri barındıran ve dinleyenin hafızasına o hikmetleri yerleştiren fıkralar olduğunu ilave etmemize gerek yok. Şimdi Akif'in bir başka özelliğinden söz edebiliriz. O da mütercimliğidir. Akif, Arapçayı, Farsçayı, Türkçeyi ve Fransızcayı çok iyi bildiği için bu dillerden çeşitli yazılar ve eserler tercüme etmiştir. Mesela bunlardan bir tanesi, özellikle bugünkü Müslüman hanımların okumasını istediğim, yani 1920'ler, 25'lerdir bunun yayınlandığı yıllar. Aradan, efendime söyleyeyim, işte bir asra yakın zaman geçtikten sonra o günkü insanlar kadına, kadının yerine, değerine nasıl bakıyorlardı? Bugün biz nasıl bakıyoruz? Bu farkı anlamak maksadıyla bu onun Müslüman Kadını adlı tercümesini okumasını tavsiye ederim. Bu eser sadeleştirilerek yayınlanmıştır da Türkçe'de. Yine bir başka eseri, Hanato'nun hücumuna karşı Şeyh Muhammed Abduh'un İslam'ı Müdafası. Bakın, Batı'yı da takip ediyorlar. Batı'da İslam'a yapılan bir hücum olursa o devrin aydınları bunlara da cevap verici eserleri ya yazıyorlar ya tercüme ediyorlar. Said Halim Paşa'nın İslamlaşmak adlı Fransızca kaleme aldığı bu risaleyi, ki bugün işte devlet idaresine, siyasete vesaireye talip olacak kişilerin, Buhranlarımız adıyla Ertuğrul Bey Düzdağ tarafından toplanmış olan bu eserleri de okuması lazım. Bir başka eseri, Anglikan Kilisesi'ne cevap, Abdülaziz Çavuş yahut Çaviş diyelim Mısır telaffuzuyla, Arapça kaleme almış bu eser. Büyük Millet Meclisi'nin Umur-u Şer'iye ve Evkaf Vekaleti tarafından bastırılmış ve Yeni Yazı'ya da nakledilmiştir. Onların zihinlerinde problem oluşturan meseleler, ki bugün aynı meseleler ısıtılıp ısıtılıp önümüze konuyor. Bu kitapta Akif'in tercümelerinden dikkat çekici bir eserdir. Şimdi efendim Akif'in bir baytarlığı vardır. Bu baytarlık konusundaki 20 sene baytarlık yapmış ve 20 sene boyunca bu alanda çalışmıştır. Ziraat Vekaleti'nin baytarlık şubesinde vazifeye başlamış ve 20 yıllık bir memuriyetten sonra, burasına lütfen dikkat edin, bir başkasına yapılan haksızlığa tepki olarak, yani çalıştığı yerde bir başkasına haksızlık yapılıyor, bu bir gayrimüslim, hatırımda yanlış kalmadıysa, ona tepki olarak istifa etmiş ve bu sırada da müdür muavinliği görevinde bulunuyormuş. Şimdi bu nedir? İşte bu insanın doğrunun karşısında yer almasını en iyi şekilde gösteren bir ölçüdür. Akif'in diğer özelliklerine bakalım. Yardımsever bir insan olduğunu biliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında bugünkü tabirle hasbi ve fahri çalışan bir aktivist olduğunu biliyoruz. Bugünkü laflarla yani faal bir insan. Mahir Hoca'nın tabiriyle de iş eri. Yani kendisine hangi iş düşüyorsa onu en iyi şekilde yapan kişi olarak, bu manada Türkiye Veterinerler Cemiyeti'nin ilk kuruluşunda ikinci başkanlığı var. Çeşitli kuruluşlarda, irşat heyetlerinde, şurada burada pek çok şey var ki vaktimiz yetmeyeceği için bu konuyu da kısa keselim, ama yani bir konuşma müddetini bir programı dolduracak kadar yaptığı faaliyetler vardır. Nitekim İstiklal Marşı dolayısıyla kazandığı parayı da o zaman efendim kendi giyecek pardüsü olmadığı halde, hepinizin bildiği gibi, bir hayır kuruluşuna bağışlamış bir insandır. Bu da onun bu yardımseverliğini ve hasbi ve fahri olarak bu kurumlarda çalışmasına bir örnektir. Bakın Akif'in iki özelliğinden daha bahsederek bu programımızı sona erdirmeye gayret edebiliriz. Bir tanesi musiki şinas Akif. Şimdi Akif'in bu özelliğine pek fazla vurgu yapılmaz. Konuşmamın başında dediğim gibi sanat İnsanı hem olgunlaştırır, hem yumuşatır, hem hadisatı değerlendirmede ona farklı ölçüler sunan bir özellik taşır. Bizim musikimiz de bu özelliği taşıyan sanatların başında yer alır. Akif'in musiki bilgisi ileri derecede idi ve Türk musikisini çok iyi bilenlerden birisiydi. Hatta Nezen Tevfik'ten ney üflemesini öğrenmiş ve fakat kendisi diyor ki, baktım ki diyor kulağım çok ince sesleri ayırt etmekte zorlanıyor, bıraktım. Yani bir işi iyi yapamayacağını anladığında da, ben biliyorum ki yahut okuduklarımdan anlıyorum ki bugün musiki şinas olarak geçinen pek çok insan Akif kadar musikiye vakıf değil. Ama Akif diyor ki ben bu işin en iyisini yapamayacağıma göre o zaman bununla vakit kaybetmeyeyim. Türk musikisini biliyor. Türk musikisini bilmesi çok tabii bir şey o devirlerde. Fakat Batı musikisini de iyi biliyor. Hatta bununla ilgili bir takım vakalar var ki zaman ilerlediği için onları anlatmaktan vazgeçeceğim. Ankara'da onun eserleri de bestelenmiştir. Bülbül şiirini Ali Rıfat Çağatay bestelediğinde Ankara'ya birisiyle öğretiyor, meşk ediyor. O da gelip Ankara'da Akif'e bunu dinletiyor. Hep beraber söylüyorlar, dinliyorlar. Yani musikiyi bilmek, Enderun'da musiki öğretildiğini hatırlayın lütfen. Akif'in münevver kişiliğinde, hafız kişiliğinde ayrı bir yere sahip. Akif'in bir başka özelliği sporcu olması. Bu sporcu olması onun önemli bir özelliğidir ve çeşitli sporlarla bugünün tabiriyle amatörce uğraşmıştır. Ama nasıl amatörlük? Yaptığını en iyi yapacak şekilde. Mesela pehlivan, kısmet giyip güreşlere çıkmış. Uzun mesafeleri yürüyüşüyle tanınmış. Bir örnek olarak şunu hatırlayın lütfen. Fatih'te oturduğu evden Halkalı Ziraat Mektebi'ne yürüyerek gidip geldiğini söylüyor. Bugün Halkalı Ziraat Mektebi Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir. Orada okuyan kardeşlerimiz oradan Fatih'e yürüyerek gidip gelmeyi bir düşünsünler. İyi bir yüzücüdür. Boğazı yüzerek karşıdan karşıya geçen bir kişidir. Çok iyi kürek çeker. Efendim ve taş, bugünkü tabirle gülle atıcısıdır. Bakın bununla ilgili bir Mahir Hoca'dan dinlediğim bir küçük anekdotu size nakledeyim. Eminönü'nde bir sırık hamalının taşı çok ileriye attığını duymuş. Sonra o kişiyi bulmuş. Ona demiş ki evladım sen demiş bugünkü yevmiyen senin bana ait. Sen taş atar mısın? Evet demiş. Hadi demişler beraberce Edirne kapısı dışına gitmişler. Oradaki düzlüklerde hamala Akif taş atmış. Attırmış. Onun attığını gördükten sonra hamalı göndermiş geriye ve o günkü yevmiyesini vermiş. Hamal şöyle itiraz ediyor. Diyor ki beyim sen beni çağırdın. İşte bir saat geçti, iki saat geçti her neyse. Bari o zamanın parası. Hayır demiş ben seni bugün işinden alıkoydum. Yevmiyesinin tamamını veriyor. Buna da Mahir Hoca mürüvvet derdi. Bugün bizde bu mürüvvetten eser kalmadı. Bu kadar mürüvvetli olmadık. Zaten mürüvvet ismi de unutulan isimlerden birisidir. Bir müddet sonra Akif hamalı tekrar vuruyor ve ona tekrar taş attırıyor. Ondan sonra da Akif atıyor ve hamalı geçiyor. Geçtikten sonra elhamdülillah diyor. Hamala yine yevmiyesini tam olarak veriyor ve onu gönderiyor. Şimdi Akif'in yaptığı işi en iyi yapmış olmasının özelliği ne bu bir misal olabilir. Bu sebeple Akif çeşitli hususiyetlere sahip ve gerçek bir aydın olarak karşımıza çıkıyor. Bir özelliği de halkın içinden çıkmış ama halkıyla beraber kalmış nadir simalardan birisi olmasıdır Akif'in. Bu sebeple de milletine, milletimize, dinimize, vatanımıza çok verimli hizmetlerde bulunmuştur. Hak bildiği yolda fiilen ve bedenen de yılmadan, usanmadan çalışmış, çabalamış, yorulmak bilmeyen bir iş eri özelliğine sahip olmuş, bugünkü tabiriyle bir aktivisttir. Onun özelliklerini çok ana hatlarıyla bu kadar özetledikten sonra, aktardıktan sonra kendisini neden bu sohbetimize konu yaptığımızın artık herkes tarafından anlaşıldığını zannediyorum. Dolayısıyla Akif gibi insanlara, Akif gibi sanatkarlara bizim çok ihtiyacımız vardır. Akif'in bir başka özelliği de şahsi prensibi olarak bir iş eri olmasıdır ama o bu iş eri olmasını bir mütefekkir kimliğiyle şöyle ifade etmiştir. Sa-i medit, yani durmadan çalışmak. Ve en leyse lil insanu illa ma se'a vardı diyor ya bir şiirinde. Bu sebeple vatanı, milleti, memleketi, yurdu baştan başa dolaşarak halkı tanımış ve her yerde yapılması gereken en iyi işin yapılmasına öne ayak olmuş bir kişi olarak bizim kurtuluşumuzu da sa-i medid ile yani devamlı çalışmaya bağlamıştır. Onun şu mısraları ki hepimiz biliyoruz bunu. Bunu en iyi özetlemektedir. Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol. Bu bir şiirinde hükmüne ram ol şeklinde de geçiyor ama burada Allah'a dayan, yani biz Allah'ın gücünün bizim yanımızda olduğunu hisseden sağlam müminler olacağız bir iş yaparken. Sonra da sa'ye sarılacağız. Yani yapmamız gereken işi en iyi şekilde yapmak için gayret göstereceğiz. ondan sonraki neticeye de Mahir Hoca'nın tabiriyle eyvallah diyeceğiz derdi. Yani hikmete ram olmak bu manadadır. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor. Ve sohbetimizi yine hepimizin bildiği onun şu mısralarıyla tamamlayalım inşallah. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sure-i vel asrı okurmuş. Bu neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah, başta iman-ı hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık. Ve ondan sonra da şu mısraları yine hatırlayalım. İşte dert, işte deva, bende ne var? Bir tebliğ. Size ait sizi tahlis edecek sa'yi belih. Bekayı hak tanıyan sa'yi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka sa'y olursa hak edilir. Kalın sağlıcakla diyerek bu sohbetimizi burada tamamlıyoruz aziz dinleyicilerimiz.